Ayrım 13.
Dinlenme yerim işte orada ama kilisenin damı altında. Lintonların arasında değil ha, açık havada. Bir de mezar taşı olacak. Sana gelince ister onlara gidersin, ister bana gelirsin. Bey, Catherine sen ne yaptın diye sordu. Artık senin nazarında ben bir hiç mi oldum? O mendeburu mu seviyorsun Şuhit? Catherine kes sesini diye bağırdı. Hemen kes sesini. O adı ağzına alırsan kendimi pencereden aşağı atarak bu işi hemen bitirivereceğim. Şu anda dokunduğuna sahip olabilirsin ama bir daha bana elini değdirmene fırsat kalmadan ruhum o tepeye varmış olacak. Seni istemiyorum Edgar. Artık seni istediğim günler geçti gitti. Kitaplarına dön. Avunacak bir şeyin olmasına memnunum. Çünkü ben de sana ait bir şey kalmadı. Aklı başında değil efendim diye söze karıştım. Akşamdan beri abuk sabuk konuşuyor. Onu rahat bırakıp da iyi bakarsak kendini toplayabilir. Bundan sonra da sinirlendirmemeye dikkat etmeliyiz. Edgar Linton, senden daha fazla nasihat istemiyorum dedi. Hanımının tabiatını bildiğin halde onu sinirlendirebileyim diye beni kışkırttın. Üstelik şu 3 gündür de ne halde olduğuna dair bana tek kelime bile söylemedin. Kalpsizlik bu. Aylarca süren bir hastalık bile insanı bu derecede değiştiremez. Başkasının inatçılığı yüzünden suçlandırılmanın çok kötü bir şey olduğunu düşünerek savunmaya başladım. Bayan Linton'un inatçı, zorba tabiatı olduğunu biliyordum diye bağırdım. Onun hırçınlığını arttırmasını isteyeceğinizi bilmiyordum. Hanımı neşelendirmek için Bay Heathcliff'e göz yummam gerektiğinden de haberim yoktu. Ben olanları size anlatmakla efendisine sadık bir hizmetkâra düşen ödevi yaptım. Şimdi de sadık bir hizmetkâr olmamın karşılığını aldım. Bu da bana bir defa sefere dikkatli olmamı öğretti. Bundan sonra bilgileri kendiniz toplarsınız. Bey, bana bir daha masallar anlatmaya kalkarsan işinden kovulacaksın Alan Dean diye karşılık verdi. Öyleyse bu konuda hiçbir şey öğrenmek istemiyorsunuz Bay Linton dedim. Heathcliff'in buraya gelip küçük hanıma kur yapmasına izin var. Sizin evden her uzaklaşışınızda onun buraya uğrayıp karınızı size karşı kışkırtmasına da izin var öyle mi? Catherine'in zihni karmakarışıktı ama bizim konuşmamıza katılacak kadar da uyanıktı. Hırsla ah Nelly bize ihanet etti diye söylendi. Nelly benim gizli düşmanım, cadı karı. Sen bizi yaralamak için cüce okları ararsın ha? Beni bırak da şunu pişman edeyim. İnlete innete sözlerini geri aldıracağım ona. Kaşlarının altında delice bir öfke parlıyordu. Kendini Linton'un kollarından kurtarmak için olanca gücüyle çırpındı. Ben de olayı daha fazla uzatmaya niyetli değildim. Doktor aramayı kendime iş edinip odadan çıktım. Sokağa çıkmak için bahçeden geçerken duvarda at bağlamaya yarayan halkanın bulunduğu yerden beyaz bir cismin aksak hareketlerle sallandığını fark ettim. Ne olduğu belli olmayan bu cismi rüzgardan başka bir kuvvetin salladığı da aşikardı. Acelem olduğu halde sonradan hayalet gördüğümü sanıp korkmayayım diye bunun ne olduğunu anlamak için durdum. Görmekten ziyade dokunarak Isabel'in köpeği Fino'nun bir mendille boynundan asılmış son nefesini vermek üzere olduğunu fark edince şaşırıp kaldım. Hemen hayvancağızı kurtarıp bahçeye bıraktım. Ben hayvanın daha önce hanımı yatmaya giderken onun ardından yukarı çıktığını görmüştüm. Sonradan buraya nasıl geldiğini, hangi muzur insanın onu bu hale soktuğunu merak ettim. Halkadan ilmeği çözerken biraz öteden nal sesleri duymuştum ama zihnimi meşgul eden o kadar çok mesele vardı ki gecenin ikisinde buralarda nal seslerinin duyulması adet olmadığı halde meselenin üzerinde durmadım. Allah'tan ben evine vardığım sırada Bay Kenneth da evinden çıkmış kasabada bir hastasını görmeye gidiyordu. Catherine Linton'un hastalığı hakkında anlattıklarım ise onu hemen benimle beraber dönmeye zorladı. Kaba saba basit bir adamdı. Hanımın bundan sonra onun tembihlerini daha dikkatli dinlemezse bu ikinci nöbetten kurtulması ihtimalinin pek zayıf olduğunu da açıkça anlatmaktan çekinmedi. Nelly Dean dedi. Bunun çok daha başka bir sebebi bulunduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Gerinç'te neler olup bitti. Burada kulağımıza garip haberler çalındı. Catherine gibi canlı, güçlü bir kimse öyle eften püften şeylerle hastalanmaz. Onun gibileri de zaten hastalanmamalıdırlar. Onları humma ve benzeri hastalıklardan kurtarmak çok zordur. Hastalık nasıl başladı? Bey size anlatacak dedim. Siz zaten ön şovların nasıl öfkeli insanlar olduklarını bilirsiniz. Bayan Linton da ailenin bütün huylarını kendinde toplamış. Size şu kadarını söyleyebilirim. Olay bir kavga ile başladı. Han'ın bir öfke kasırgası içinde sinir nöbeti gibi bir şeye tutuldu. Daha doğrusu kendisi böyle olduğunu söylüyor. Öfkesinin en şiddetli anında odasına kaçıp kapısını kilitledi. Sonra hiç yemek yemedi. Şimdi de arada sırada ya abuk sabuk söyleniyor ya da yarı rüyadaymış gibi duruyor. Çevresindekileri tanıyor ama zihni binbir çeşit garip düşünceyle, hayalle dolup taşıyor. Kenneth, Bay Linton herhalde üzülecektir diye sorar gibi konuştu. Üzülecek de söz mü? Bir şey olursa yüreğine iner mutlaka dedim. Onu sakın lüzumsuz yere telaşlandırmayın. Yol arkadaşım ama dedi. Ben ona dikkatli olmasını söylemiştim. Şimdi de benim ihtarlarıma önem vermemenin cezasını çekecek. Son günlerde Heathcliff'le de arası iyiydi değil mi? Heathcliff sık sık görünce geliyor dedim. Ama bey ondan hoşlandığı için değil de hanım onu çocukluğundan beri tanıdığı için geliyor. Şimdi ise ziyaret zahmetine katlanmaktan affedildi. Sebebi de beyin kız kardeşine karşı beslediği küstahça düşünceler, bunları da açıklamış olması. Ben onun bir daha eve alınacağını pek sanmıyorum. Doktorun bundan sonraki sorusu da evin küçük hanımı da ondan yüz çevirdi mi diye sordu. Bu konuyu tartışmaya devam etmek istemediğim için ben onun sırdaşı değilim dedim. Başını sallayarak öyle dedi. Sinsinin biridir o. Sırlarını kendine saklamaktan hoşlanır. Aslında küçük bir budala olduğuna da şüphe yok. Sözüne inanılır birinden duyduğuma göre dün gecede kız sizin evin arkasındaki bostanda 2 saatten fazla dolaşmış. Ne de güzel bir geceydi ya. Adam kıza bir daha eve dönmeyip hemen atına atlayarak onunla kaçmasını teklif etmiş. Bana bunları anlatan kimse kızın ancak bir dahaki karşılaşmalarında hazır olacağına söz verdikten sonra adamdan kurtulabildiğini söyledi. Bu buluşmanın ne zaman olacağını öğrenememiş fakat sen Bay Linton'a gözlerini açmasını tembih et. Bu haber yüreğimi yeni korkularla doldurmuştu. Kenneth'ı geride bırakıp koşmaya başladım. Küçük köpek hala bahçede havlıyordu. Kapıyı aralayıp içeri girmesi için 1 dakika bekledim. O içeri girecek yerde otların üzerinde bir aşağı bir yukarı dolanarak otları koklamaya koyulmuştu. Onu yakalayıp zorla içeri sokmasaydım yola çıkıp gidecekti. İzabel'in odasına vardığım zaman korktuğuma uğradığımı gördüm. Oda boştu. Birkaç saat önce davranabilseydim, Catherine'in hastalığı kızın böyle bir şey yapmasını önleyebilirdi. Şimdi ne yapılabilir ki? Hemen yola çıkılırsa onları yakalamak ihtimali vardı ama ben onları yakalayamazdım. Ev halkını ayaklandırıp ortalığı birbirine katmaktan da çekiniyordum. Zaten başı dertte olan B'ye meseleyi açıp adamcağızı ikinci bir dertle üzmeye de gönlüm razı değildi. Dilimi tutup işi oluruna bırakmaktan başka çare göremiyordum. Kenneth gelince de allak bullak olmuş bir yüze gidip haber verdim. Catherine huzursuz bir uykuya dalmıştı. Kocası onun aşırı taşkınlıklarını yatıştırmayı başarmış, şimdi de başucunda eğilerek yüzündeki acıklı ifadede görülen her değişikliği dikkatle gözlüyordu. Doktor hastayı muayene ettikten sonra onun çevresinde tam, devamlı bir huzur sağlanırsa sonucun iyi olabileceğini söyledi. Bana öyle geldi ki doktor hanımı tehdit eden tehlikenin ölümden çok aklından sakat kalması olduğunu anlatmak istiyordu. O gece gözlerimi kapamadım. Bay Linton da öyle. Hatta yataklarımıza bile yatmadık. Hizmetçiler de her günkü saatlerinden çok daha erken kalkıp evin içinde koşuşturmaya, iş arasında birbirleriyle fısıldaşmaya başlamışlardı. Isabel'den başka herkes ortalıktaydı. Bir şeyler yapıyordu. Derken onun uykusunun ne kadar ağır olduğunu konuşmaya başladılar. Ağabeyisi bile kardeşinin kalkıp kalkmadığını sordu. Onun görünmesi için sabırsızlanmaya başlamıştı. Isabel'in geline karşı bu derecede az ilgi göstermesine de kırılmış gibiydi. Bey beni onu çağırmaya gönderir diye ödüm kopuyordu. Neyse onun kaçtığını ilk haber veren insan olmaktan kurtuldum. Erkenden bir iş için Gimmerton'a gönderilmiş olan düşüncesiz budala bir hizmetçi kız ağzı bir karış açık soluk soluğa yukarı çıkıp yatak odasına doğru koşarken şöyle bağırıyordu. Of Allah'ım, of Allah'ım, başımıza daha neler gelecek, beyefendi, beyefendi, bizim küçük hanım. Onun ortalığı velveleye vermesine kızarak kes sesini diye bağırdım. Bay Linton da daha yavaş konuş Mary dedi. Ne oldu? Küçük hanımın nesi varmış? Kız bir solukta gitti, gitti dedi. Hani o Heathcliff var ya, o da küçük hanımla birlikte kaçmış. Edgar Linton öfkeyle kalktı. Yalan dedi. Böyle bir şey olamaz. Bu düşünce de nereden kafana saplandı? Alan Dean git ara şu kızı. İnanılacak şey değil bu. Olamaz. Konuşurken hizmetçiyi de kapıya kadar götürdü. Orada kıza duyduklarının doğru olduğuna nereden hükmettiğini tekrar sordu. Kız kekeleyerek, "Yolda buradan süt götüren oğlanla karşılaştım. Bana Gerinç'te başımızın dertte olup olmadığını sordu. Ben hanımın hastalığını kastediyor sandım. Evet dedim. Bunun üzerine o da, birileri peşlerinden gitmiştir herhalde deyince aptal aptal oğlana baktım. Benim bir şey bilmediğimi anladı. Bunun üzerine gece yarısından hemen sonra bir kadınla erkeğin Gimurta'nın az ilerisindeki nalbanda uğrayıp atın nallarından birini çaktırdıklarını anlattı. Nalbandın kızı da kalkıp gelenlerin kim olduklarını anlamak için kapıdan gözetlemiş. Hemen de tanımış. Heathcliff olduğundan zerrece şüphe etmediği erkek, zaten onu kim görse tanır, kızın babasının avucuna bir altın sıkıştırmış. Küçük hanımın yüzü pelerinle sarılıymış ama bir iki yudum su içmek isterken pelerin düşmüş. Nalbandın kızı onu da iyice görmüş. Yola koyuldukları zaman iki atın dizgini de Heathcliff'in elindeymiş. Yüzleri kasabanın ters yönüne dönükmüş. Bozuk yolların imkan verdiği nispette hızlı gidiyorlarmış. Kız babasına bir şey söylememiş ama bu sabah olup bitenleri bütün Gimurta'na yaymış. Adet yerini bulsun diye bir koşu gidip Isabel'in odasına baktıktan sonra da geldim. Hizmetçi kızın doğru söylediğini bildirdim. Edgar Linton yatağın yanındaki iskemlesine oturmuştu. Ben içeri girince gözlerini kaldırdı. Yüzümdeki şaşkınlığın neden ileri geldiğini anlayınca hiçbir emir vermeden, bir tek kelime söylemeden başını tekrar öne eğdi. Kızı yakalayıp geri getirmek için bir şeyler yapacak mıyız diye sordum. Ne yapsak acaba? O kendi isteğiyle gitti dedi. Canı istiyorsa gitmekte haklıydı. Bundan sonra onun lafını edip benim canımı sıkma. Artık o sadece ismen benim kardeşim. Ben onu reddettiğim için değil, o beni reddettiği için. Bey'in bu konuda söylediği sözler bundan ibaret oldu. Ne daha fazla sorup soruşturdu ne de adını andı. Sadece bana Isabel'in yeni evinin yerini öğrenir öğrenmez buradaki eşyalarını kendisine göndermemi söyledi. 13. Kaçaklar 2 ay görünmediler. Bu süre içinde de Catherine, beyin humması olarak teşhis edilen hastalığın en şiddetli devresini geçirdi. Hiçbir anne tek çocuğuna Edgar'ın ona baktığından daha büyük bir bağlılıkla bakamazdı. Gece gündüz karısının başından ayrılmadı. Bozulmuş sinirlerin, sarsılmış bir aklın sebep olabileceği çeşitli sıkıntılara da sabırla katlandı. Hatta Kenneth ona mezardan döndürdüğü insanın devamlı bir endişe kaynağı olacağını, bir insan harabesini kurtarmak uğruna kendi sağlığını kaybedeceğini söylediği halde, Catherine'in hayatının tehlikeden kurtulduğunu öğrenince duyduğu sevincin minnet duygularının sınırı yoktu. Saatler saati karısının yanında oturup onun ağır ağır vücut sağlığına dönüşünü seyrediyor, zamanla akılca da eski dengesini bulup yakında normal halini alacağını umuyordu. Kadıncağız odasından ilk defa ertesi martın başında çıkabildi. O sabah Edgar Linton yastığının üzerine sarı çiğdemler serpiştirmişti. Catherine uyanır uyanmaz uzun zamandan beri neşeli pırıltılara yabancı olan gözleri bunlara takılmıştı. Hepsini koklayıp demet yaparken de gözleri neşeyle parladı. Uğultulu tepelerde ilk açan çiçek bunlardır diye haykırdı. Bana hafif rüzgarları, ılık güneşi, erimeye yüz tutan karı hatırlatıyor. Edgar güney rüzgarları esmeye başladı değil mi? Kar da neredeyse tamamen eriyecek değil mi? Kocası, bizim burada kar kalmadı ki sevgilim dedi. Kırlar boyunca sadece 2 yerde beyazlık görüyorum. Gökyüzü masmavi, tarla kuşları ötüyor. Dereler, çaylar da iyice kabarmış. Catherine geçen baharın bu günlerinde seni bu çatının altına almak özlemi içindeydim. Şimdi ise 1-2 kilometre tepelerde olmanı istiyorum. Rüzgar o kadar tatlı esiyor ki bana kalırsa bu rüzgar seni iyileştirecektir. Hasta kadın, ben oraya ancak bir kere daha gidebileceğim dedi. O zaman da sen beni orada bırakacaksın. Ben de artık hep orada kalacağım. Gelecek baharda sen beni bulup çatının altında bulundurma özlemi içinde kıvranacak. Geçmişi düşününce bugün ne kadar mutlu olduğunu hatırlayacaksın. Edgar Linton karısını sevgiyle okşamaya başladı. Onu en güzel sözlerle neşelendirmeye çalıştı ama boşuna. O dalgın dalgın çiçeklere bakarken gözyaşları kirpik uçlarında toplanıp yanaklarından aşağı yuvarlanmaya başlamıştı. Catherine'in gerçekten daha iyi olduğunu biliyorduk. Onun için bu içlenmenin uzun zaman bir yerde kapalı kalmasından ileri geldiğine, yeri değiştirilirse bu durumunda kısmen düzeleceğine inandık. Bey haftalardan beri boş duran salonun ocağını yakmamı, güneş gören bir pencerenin önüne de bir koltuk yerleştirmemi söyledi. Sonra karısını aşağıya indirdi. Hanım tahmin ettiğimiz gibi hayat verici sıcaklıktan hoşlanarak uzun bir süre orada oturdu. Çevresinde gördüğü her şeyle de ilgilenip oyalandı. Bunlar onun görmediği şeyler değildi ama hiç olmazsa nefret ettiği hasta odasını dolduran o kasvet verici eşyalarla ilgileri yoktu. İkindiye doğru pek yorgun düşmüştü ama ne dediysek onu odasına çıkmaya razı edemedik. Bunun üzerine ben başka bir oda hazırlanıncaya kadar yatsın diye salondaki kanepeyi yatak şekline soktum. Merdiven inip çıkma külfeti ortadan kalksın diye de salonla aynı katta şimdi yattığınız şu odayı ona hazırladık. Kısa bir zaman sonra Edgar'ın koluna yaslanarak odadan odaya geçebilecek kadar kuvvetlendi. Ben de bu kadar iyi bakıldığına göre mutlaka iyileşir diye düşünüyordum. Bunu istememin bir sebebi daha vardı. Bir başkasının hayatı da hanımımın hayatına bağlıydı. Kısa bir süre sonra bir varisin doğumuyla Edgar Linton'un gönlünün sevinçle dolacağını, topraklarının da bir yabancının eline geçmesinin önleneceğini umuyorduk. Isabel evden kaçtıktan şöyle böyle 6 hafta kadar sonra ağabeyine kısa bir mektup göndererek Heathcliff'le evlendiğini haber verdiğinde söylemem gerekir. Mektup pek kuru soğuk görünüyordu ama altına kurşun kalemle yazılmış bir notla üstü kapalı bir şekilde özür diliyor, kendisini unutmamasını, davranışlarına kızdıysa bağışlamasını rica ediyor, bu işi o zaman elinde olmadan yaptığını, şimdi ise bir kere olan olduğu için bunu düzeltmeye gücünün yetmeyeceğini bildiriyordu. Edgar Linton bu mektuba karşılık vermedi sanırım. 15 gün kadar sonra da balayını yeni tamamlamış bir gelinin kaleminden çıktığı düşünülünce pek garip gelen bir mektup aldım. Hala sakladığım için bu mektubu size okuyacağım. Yaşadıkları zaman değer verilmiş ölülerin bıraktıkları her hatıra kıymetlidir. İşte mektup. Sevgili Alan, dün akşam uğultulu tepelere geldim. Catherine'in çok hastalandığını, hala da hasta olduğunu yeni duydum. Herhalde ona yazmam doğru olmaz. Ağabeyim de göndereceğim mektuba karşılık vermeyecek kadar kızgın ya da üzgün olmalı. Benim ise mutlaka birisine mektup yazmam gerekiyor. O birisi de ancak sen olabilirsin. Edgar'a söyle, onun yüzünü bir kere görebilmek için dünyaları feda etmeye razıyım. Ayrıldıktan 24 saat sonra kalbim Trash Cross Garage'a geri döndü. Şimdi de kalbim onun içinde, Catherine içinde duygularla dolu. Artık kalbimin sesine uyamam. Bu kelimelerin altları çizilmişti. Benim oraya geleceğimi düşünmelerine lüzum yok. Bundan da istedikleri sonucu çıkarabilirler. Yalnız hiçbir şeyi benim irademin zayıflığına ya da sevgi noksanlığına vermesinler. Mektubun bundan sonraki kısmı sadece senin içindir. Sana 2 soru sormak istiyorum. Birincisi şu, burada oturduğun günlerde insanlara olan sevgini nasıl devam ettirebildin? Çevremde bulunanların benimle paylaştıkları bir tek duygu tasavvur edemiyorum. Benim için çok önemli olan ikinci soru da şu, Bay Heathcliff bir insan mı? İnsansa deli mi? Değilse şeytanın ta kendisi mi? Bu soruşturmayı yapmamın sebeplerini söylemeyeceğim. Fakat mümkünse bana ne ile evlenmiş olduğumu anlatmanı rica ediyorum. Yani beni görmeye geldiğin zaman. Yakında beni görmeye gelmelisin Alan. Mektup yazma ama mutlaka gel. Edgar'dan da bir şey getir. Şimdi yeni yuvam olacağını inandırıldığım uğultulu tepelerde nasıl karşılandığımı öğreneceksin. Sırf kendimi oyalamak için dış görünüşteki huzursuzlukların üzerinde duruyorum. Huzuru özlediğim anların dışında bunları düşünmüyorum bile. Üzüntülerimin hepsinin bunlardan ibaret olduğuna, gerisinin ise olağanüstü bir rüya gibi kaldığına inanabilseydim, sevinçten güler oynardım. Kır yoluna saptığımız zaman güneş garajın arkasında batmak üzereydi. Bundan da saatin 6 olduğunu tahmin ettim. Yol arkadaşım koruluğu, bahçeleri, hatta belki de evi gözden geçirmek için yarım saat oyalandı. Onun için çiftlik evinin taşlığında atlarımızdan indiğimiz zaman ortalık kararmıştı. Senin o eski kapı yoldaşın Joseph elinde bir çıra ile bizi karşılamaya çıktı. Bu işi de tam ondan beklenecek şekilde kibarca yaptı. İlk işi meşaleyi yüzüme tutup alt dudağını sarkıtarak kötü kötü bakmak oldu. Sonra öbür yana döndü. 2 atı alıp ahıra götürdü. Sanki eski bir şatodaymışız gibi dış kapıyı sürgülemek için geri döndü. Heathcliff onunla konuşmak için kaldı. Ben de mutfağa girdim. Karma karışık izbe gibi bir yer. Senin idarende olduğu günlerden bu yana öyle değişmiş ki görsen tanımazsın diyebilirim. Ocağın başında haydut kılıklı bir çocuk oturuyordu. İri kemikli, üstü başı kirli, gözleri ağzı Catherine'e benzeyen bir çocuktu bu. Catherine'in yeğeni olsa gerek diye düşündüm. Bir bakıma benim de yeğenim sayılır. Onunla tokalaşmalıyım. Evet, onu öpmem de gerekir. Başlangıçta iyi bir anlaşma kurmak doğru olur. Yaklaştım. Tombul yumruğunu tutmaya çalışarak, "Nasılsın şekerim?" dedim. Hiç anlamadığım bir şeyler homurdandı. Konuşmak için ikinci teşebbüsümde "Seninle dost olacak mıyız Harriton?" diye sordum. İyi niyetliliğimin armağanı da bir küfürle "Basıp gitmezsem boğazlayanı üstüme saldırtacağı" tehdidi oldu. Küçük Yezid "Hey boğazlayan yavrum" diye fısıldayınca buldog kırması bir köpek köşedeki kulübesinden çıktı. Oğlan müteakkim bir tavırla bana "Şimdi defolup gidecek misin?" diye sordu. Yaşamayı sevmem beni bu emre uymaya zorluyordu. Ötekiler gelinceye kadar beklemek için eşikten dışarı adımımı attım. Bay Heathcliff görünürlerde yoktu. Peşinden ahıra kadar gidip yardımını rica ettim. Joseph de beni şöyle bir süzüp kendi kendine mırıldandıktan sonra burnunu kıvırıp "gek gek gek" diye alay etti. "Hiçbir Hristiyan'ın böyle konuştuğunu duyulmuş şey midir? Gemgüm edip durma. Ben senin ne düdüğünü nasıl anlayayım?" Adamın sağır olduğuna kanaat getirdiğim halde bir yandan da kabalığa kızarak "Benimle beraber eve girmeni istiyorum" diye bağırdım. "Sen bağa bahma, benim başka işlerim var" diyerek işine devam etti. Arada bir de durup tepeden bakarcasına elbiselerimi, yüzümü gözden geçiriyordu. Elbiselerim pek süslüydü ama yüzüm onun istediği derecede hüzünlü olsa gerekti. Avluyu döndüm, ara kapılardan geçtikten sonra başka bir kapıya geldim. Daha kibar bir hizmetçiyle karşılaşacağımı umarak kapının tokmağını vurdum. Kısa bir bekleyişten sonra uzun boylu, asık suratlı, boyun bağsız bir adam kapıyı açtı. Omuzlarına dökülen karmakarışık saçlarıyla yüzü örtülmüştü. Gözleri de bütün güzelliğini yitirmiş, Catherine'in hortlağının gözlerine benziyordu. "Burada ne işiniz var?" diye terslendi. "Siz kimsiniz?" "Adım Isabel Linton idi" dedim. "Siz beni daha önce de görmüştünüz efendim. Geçenlerde Bay Heathcliff'le evlendik. O da beni herhalde sizin izninizi alarak buraya getirdi." Keşiş aç bir kurt gibi şıldır şıldır bakarak "O da geri döndü öyleyse" dedi. "Evet, biraz önce geldik" dedim. "Beni mutfak kapısının önünde bıraktı. Ben de içeri girecektim ama sizin küçük oğlan oranın bekçiliğini yapıyordu. Köpeğinin de yardımıyla beni korkuttu. İleride ev sahibim olacak adam, karanlıkta Heathcliff'i görebilmek için gözleriyle etrafı taradı. O cehennem kaçkını haydutunun sözünü tutması iyi oldu" diye homurdandı. Sonra da o namussuz onu aldatsaydı neler yapacak olduğunu bir sürü küfür sıralayarak anlattı. Bu ikinci giriş denemesine kalkıştığıma pişman olmuştum. Hatta o küfürlerini bitirmeden de usulcacık oradan uzaklaşmak niyetindeydim ama ben bu isteğimi yerine getiremeden o içeri girmemi emretti. Kapıyı kapayıp yeniden sürgüledi. Ocakta büyük bir ateş yanıyordu. Döşemesi biteviye kül rengi olan salonu aydınlatan tek ışık da buydu. Genç kızken daima bakışlarımı üzerine çeken o pırıl pırıl çay takımları da tozdan pastan tanınmaz hale gelmişti. Hizmetçiyi çağırıp beni yatak odasına götürmesini söylemenin mümkün olup olmadığını sordum. Hindley Earnshaw buna karşılık vermek lütfunda bulunmadı.